Bir Gün Tek Başına, Vedat Türkali, 11. Kaset, 1. Yüz. Hasan'ın verdiği büyük savaş, geçirdiği acı deneyler nerede, sen nerede? Bunları ayıramayacak kadar kör mü bu kız? Sonra o işçi. Gel de bozulma bu işçi aydın ayırımına. İşçiymiş. Benim de kafam çalışıyor, okuduk bunca yıl. Bilinç sınıftan daha mı az önemli? Bilinci sınıftan ayırmaya mı kalkıyorsun? Peki ne oldu o okudukların? Aman, Günsel'den ayrılıp da eve girdin mi birer ikişer ortaya çıkan depreşen kuruntular, korkular, kuşkular hangi bilincinden geliyor? Bu yıkılası evden ne olacak, nereye varacak bu iş? Daktiloya çekilmiş bir kitap getirmişti Günsel bir gün. İçeride çevrilmiş bir ekonomi politik. Birkaç haftalığına tütüncülerden, eski devrimci tütün işçilerini öyle diyorlarmış, almış okuyup geri vereceklermiş. Çoğalsak da bizde de kalsa demişti Kenan. Bu kadar kısa sürede olacak şey değildi. İkisi de çabuk yazamıyordu makinede. Nermin çok çabuk yazar demişti Kenan söz arası. Öyle çıkıvermişti ağzından, birden toparlanmış, alındı mı gibisine yan gözle yoklamıştı Günsel'i. Hiç oralı değildi o. Umutlanmıştı bile. Yaptırabilirsen ne iyi. Ancak şakaya gelmez. Çok su kaldırır bu iş. Yanmam da pisi pisine içeri tıkılmak kötü. O günden beri kafasına takılıyordu Kenan'ın. Ele verir mi Nermin? O kadar da değil. Niye değilmiş? Şimdi kalkıştığı işlerin hangisini yakıştırırdım bu kadına? Rasim'e söyler, o ele verir. O kalın kaşlı polis de uyumuyor ya, gel diyecek. Nerede kaldın bunca yıl? İki tokatla da kurtulamazsın. Tırnak söküyorlarmış. Falaka en azı. Yüreksiz herif. Öyle yürekliyim ki. Günsel de övünecek benimle, Zeynep de. At bakalım. Düşle parlak işleri. Hem ne yapıyoruz ki? Bir şeyler yapacağız nasıl olsa. İki satır yazı yazanları bile tıkıyorlar içeri. Geçen hafta iki gazeteci daha hüküm giydi Ankara'da. Beyhan Cenkçi, Oktay Verel. Yazı yazmışlar. Ahmet Emin bile içeride be. Şu bizim dönme dolap Ahmet Emin. Vatanı beş kuruşa satmadadır. Neyzen yazmış derlerdi. Dönme dolapta kodeste. Vatan satıcıları da anlaşamıyorlar demek. Hangisi çok fiyat kırdı ki? Herkesin fiyatını ne güzel açıklıyor şu ekonomi politik. Fiyatlar gizli kalsın diye yasaklıyorlar demek. El altında çevrilmiş başka kitaplar da varmış. Onları da getirecekmiş Günsel. Bir felsefe kitabı filan. Adlarını duyduğu şeylerdi çoğu Kenan'ın. Günsel hepsini okumuştu. Kenan'a yardımcı oluyordu takıldığı yerlerde. Emperyalizmin bölümünü de birlikte okuyacaklardı bu cumartesi öğleden sonra. Günsel belki yeni kitaplar da getirecekti. Yaman bir hafta sonu, pazartesi sabahına kadar. Cumartesi bir toz bulutu kaplamıştı bütün İstanbul'u. Çamur yağıyordu sanki. Doğal olmayan bir şeydi, alışılmamış. Radyo, uçak seferlerinin kaldırıldığını, toz bulutunun bütün Marmara bölgesini kapladığını bildirdi. Pencereye yaklaştı Kenan, pis, kirli, boz bulanık bir şey. Oda karanlık, irin gibi bir hava. Bu ne biçim İstanbul? Kuruntular yaratıyor insanda. Kötü bir şey mi getirecek? Depremden kötü. Kapı vuruluyordu. Ne var? Nermin'di. Rasim gelmiş, biraz konuşmak istiyormuş onunla. Tamam, Rasim gelir işte. Şubat ayında Fransızlar atom patlatmıştı Büyük Sahra'da. Onun döküntüleri olmasın? Yandık be. Bir gün bütün yeryüzü Hiroşima. Haritadan siliniriz demişti baba. Başka nasıl arınır bunca pislik? Ne konuşacağım bu Rasim'le? Rasim kahve içiyordu salonda. Nermin gelmemişti yanlarına. İkisiydiler. Çıkacağım dedi Kenan. Çabuk söyle ne söyleyeceksen. Rasim kahvesinin son yudumunu aldı. Fincanı bırakırken ne o dedi. Sabahtan mı buluşacaksınız Günsel Hanım'la? Öylece kalıverdi Kenan. Demek vay namussuz herif. Peki nereden öğrendi? Nermin de biliyor öyleyse. Rasim sigara yakarken aklından geçeni anlamış gibi koridoru işaretle yavaş sesle "Aptallık etme ulan, söyler miyim?" dedi. Sonra içine çektiği dumanı şöyle bir üfleyip baktı Kenan'a. "Arkadaşınım ben senin, düşmanın değil. Bir türlü anlayamadın şunu, hıyar ağası." Toparlanmıştı Kenan. Bir şeyler isteyecek. Şantajla başladı köpek. Nereden öğrendi Günsel'i? Çok mu zor? Hele böyle bir tilki için. Herifin evinde kalıyorsun be. Tilkilik neresinde? Polisten belki de. Bu muydu söyleyeceğin? Ne söyledim ki? Dedi Rasim. Bana ne senin metresinden? Kenan deli gibi fırlayacaktı birden. Güç tuttu kendini. Titrek, kısık bir sesle "Sıçarım ağzına, doğru konuş," dedi. Rasim de şaşırmıştı. Böyle bir tepki beklemiyordu belli ki. Ne demişti ki? Baktı öylece. Şakaya gelir yanı yoktu Kenan'ın. Bilgiç, sinirli bir gülümsemeyle "Yazık," dedi. "Sen iyice keçileri kaçırmışsın oğlum." Fırlayıp en ağır küfürleri yığdırmak geliyordu Kenan'ın içinden. Sille, tokat, girişmek pezevengin oğluna. "Ağzını, burnunu kır herifin. Arkadaşınmış, değil mi? Peki evi kim verdi sana? Alıverirse elinden ne yaparsınız Günsel'le?" Boğulacak gibi oldu birden. Bir ağırlık vardı göğsünde. İçgüdüsel biçimde kalktı, gitti, masadan bir sigara alıp yaktı. "Senin gibi arkadaşın." Rasim öylece bakıyordu. Bir soluk çekti içine Kenan. Sonra ağır ağır pencereye giderken "Arkadaş dediğin yardımcı olur," dedi. "Senin gibi." Sonunu getirememiş gibi sustu. Rasim yavaşça "Söyletme beni," dedi. "Yardımcın olmasan çoktan yok olmuştun sen." Sokaktan gelip geçenlere bakıyordu Kenan. Boz bulanıktı Rasim'in Citroen'i. Karşı apartmana giren bakkalın çırağı, kapıcının karısı, çocuğu, köşeyi dönen bir satıcı, pencerede çirkin kız, her yanı kaplayan pis bulut. "Herife bak, bana yardımcı olmuş. Koca karının arsasını sövüşlemekten ne haber? Şimdi şurada Selim olsa da bir kapışsanız. Arsa yoluyla sırtımızdan devleti nasıl kazıkladığını bir anlatsa o puşt, sen de. Otur şuraya da iki laf edelim. Benim de işim var." Döndü, yaklaşıp karşısına ilişti Rasim'in. Önüne bakarak sigarasını çekiyor, bekliyordu. "Selim'in masalları etkilemiş seni." Nermin'le Kenan sertçe kesti. "Kimsenin masalı umurumda değil benim. Selim'inden de Nermin'inden de başlatma sabah sabah. Benden ne istiyorsanız onu söyle." Kendini tutuyordu ya, Rasim de bozulacak gibiydi. Sigarayı tabloya bastıran parmaklarında hafif titreme gördü Kenan. "Ya evinden atarsa bizi?" "Peki söyleyeyim. Yalnız şu şımarıklığı kes artık sen de." Bir sessizlik oldu. Buz gibi bakıştılar kısa bir süre. Yavaşça başını çevirdi Kenan. Rasim aynı soğuklukla ağır ağır "Bir iki kağıt imzalayacaksınız," dedi Nermin'e. "Ne kağıdı?" "İşleri yürütebilmesi için. Kocası izin vermeden olmuyor. Yasalar böyle." Ne diyeceğini bilemeden bir süre kaldı Kenan. Durumdan yararlanma geldi içinden. "Ayrılacağız nasıl olsa. Uzatmasın da ikimiz de kurtulalım." "Orasını bilemem," dedi Rasim. "Hem o uzun iş. İmza tezden." "İmzalamazsam?" Söz ağzından kaçıvermişti sanki. Yavaş yavaş bir korku sarıyordu içini. "İmzalamazsan evden ittirir gidersiniz siz de. Ne yapayım? Yalvarır mıyım bu herife?" Rasim sessiz kaldı bir süre, sonra "Bende de sabır bırakmayacaksın sonunda," dedi. Daha soğuk bir sessizlik çöktü. Ne yapacağını, ne diyeceğini bilemiyordu Kenan. Kalkıp gitse mi, yoksa? Yavaşça aldı Rasim. "Biçimsel bir şey bu. O ki sen istemiyorsun, bırak da kız istediği yolda yürüsün. Sana ne onun işinden? Hani kadınlar özgürdü?" "Bayağı doğru söylüyor, hay Allah. Şimdiye kadar ne yaptınız? Benim imzam olmadan yürüttünüz pekala." Rasim suratını ekşitti. Hem ilgilenmiyorsun hem de meraktan kurtulamıyorsun galiba. Ne yaptık yaptık. Şimdi imzan gerek, o kadar. Kenan kalktı birden. Şöyle bir kağıt imzalarım toptan. Kadın özgürlüğüne inandığım için nikahlım olan bu kadının yapacağı hiçbir işte benden izin istemesine gerek olmadığını. Rasim soğuk güldü. Kenan aynı soğuklukla baktı. Recai ile konuş istersen. Başka türlü imza vermem. Recai, Rasim'in avukatıydı. Kenan'ın da işlerine bakardı. Rasim aynı soğuk gülüşle, "Olur," dedi. "Hamamın namusunu kurtarırız." Sonra yumuşamış gibi ekledi, "Otur biraz. Bak ne iyi haberlerim var sana." "İyi haberler mi? Ne iyi haber olur bu herifte?" Kenan ilişti koltuğa. Rasim birden değişivermişti yine. "Sana göre iyi," dedi. Bir sigara yakarken tamamladı. "Pezevenkler." Kenan şaşkınlıkla bakıyordu. "Kim pezevenkler? Bana göre iyi olan?" "Seninki Moskova'ya gidiyor." Bir şey anlamıyordu Kenan. "Kim benimki?" Rasim alaylı gülümsedi yine. "Adnan Bey." "Adnan Bey mi? Moskova'ya mı?" "Ha, Adnan Menderes. Nereden benimki oluyor? Gerçekten önemli haber. Balondur. Moskova'ya gidince niye iyi oluyor benim için?" Rasim bastırır gibi, yakın düşersiniz ne de olsa," dedi. Kenan kızgın baktı bir süre. Rasim seviniyordu sanki onun bu kızmasına. "Onlar ne cehenneme gitse sizin için iyi olur. Hiçbir yerde yakın düşmez bize." Rasim daha da sevinmiş gibiydi. "Ha şunu bilin," dedi birden. "Düş payınız bile yok bu ülkede. Hem hiçbir konuda." Rasim'in alaylı gülümsemesi altında bir süre daha geçti öylece. Kenan'ın nasıl olsa bir şeyler diyeceğini biliyor, bekliyor sanki. "Nereden çıktı bu şimdi? Gazetelerde bir şey yok. Bombası patlar yakında, daha gizli tutuluyor." "Sen nereden duydun?" "Ne sorup duruyorsun bu hergeleye? Kasılmasına bak şunu." "Haber doğru," dedi Rasim. "Doğru da bakalım nereye varacaklar. Kötü gidiyorlar." "Dilinin altında bir şey var bu herifin. Atıyor belki de. Bayılır böyle oyunlara. Ankara'dan. Öğrenmesini öğrenir de nasıl öğrenir bu kadar gizliyse? Bu herifte bir bokluk var ya." Nermin girdi içeri. Kolundaki saate bakıyordu. Rasim'e yaklaştı. "Anneme telefon açayım mı?" dedi. "Bekliyor kadıncağız." Rasim bir şey dememişti daha. Kenan hemen kalktı. Tek söz etmeden kaçar gibi çekip gitti sokak kapısını. Rasim'le Nermin şaşkın bakmışlardı arkasından. Sokaktaki irin gibi tozlu hava bile iç açıcı, tatlı gelmişti Kenan'a. Anası, danası buluşup yesinler ne bok yiyeceklerse. Kursunlar ortaklıklarını, soysunlar. Şimdi Rasim Nermin'e anlatır, imza işi oldu, verecek. Rasim'le Nermin şimdi... Bir duygu belirmeye başladı içinde. Evde kimse yoktu başka. Rasim, Nermin. Gülecek gibi oldu. Hiç aklına gelmeyen bir şeydi bu. Öylesine doğaldı ki Nermin'in kendisine bağlılığı. Hıyar ağası. Hay Allah, bir de bunu mu düşünelim? Ne bok yerlerse yesinler, yerlerse yesinler. Birden dönsen mi eve? Ne yapacaksın yakalarsan? Aldırmazlık edemiyorsun. Karın. Yapmaz Nermin. Nasıl yapabilir? Sana ne be? Hem ayrılacaksın hem de bilmem nesine karışırsın. Bırak olsun. Belki daha iyi. Nesi iyi? Boynuzlu olmak mı? Hem de o Rasim puştuyla. Başkasıyla olsa? Aşağılık küçük burjuva seni. Anlat bunları Günsel'e. Günsel'i niye söylemez Rasim Nermin'e? Arkadaşımmış da. Belki de her şeyi biliyor Nermin'de. İkisi birlikte oynuyorlar. Şimdi yatak odasında. Zeynep'in odasında belki. Ahlaksız herifin birisin sen aslında. Bütün düşüncen o iş. Al sana melodram. Vodvil bu. Karı, koca, aşık. Bir de genç kız, bir de ufacık yavruları. Tüy, Allah kahretsin. Düştükçe düşüyor insan. Bu pis hava da daha karartıyor. Demek atom patlayınca dolmuştu. Yol boyu karışık duygular esip durdu kafasında. İş yerine geldiğinde 11'i geçiyordu. Burak kitap gösteriyordu birilerine. Selam verip yukarı çıktı. Bir iki telefona takıldı gözü. Evi bir açsam mı? Ne olacak açarsın da? Telefon acıkmakta gecikirse anlayacaksın ki... Belli olur mu hiç? Nermin'in sesinin tonundan. Telefon zırlamaya başladı. Birden hop etti yüreği. İrkilerek uzandı, günseldi. Baba ağır hastaymış Kenancığım dedi. Handan'ı götüreceğim ben. Sen doğru oraya gel istersen. Duruma göre kararlaştırırız orada. Olmaz mı? Peki. Günsel bir durakladı, bir şeyler sezinlemiş gibi. Sen nasılsın akşamdan beri? İyiyim. Bir tuhaf geliyor sesin. Yeni bir şey mi var? Yok, hiçbir şey yok. Hasta filan değilsin ya. İyiyim canım, nereden çıkarıyorsun? Haydi öperim. Hava ne pis değil mi? Belki de ondan. İçini karartıyor insanın. Hoşça kal. Güle güle. Kapattı telefonu. Niye Günsel'di? Niye Nermin değildi? Demek istiyorsan daha neler? İçindeki sıkıntı artmıştı. Hastalık çıktı bir de. Ne güzel kapanacaktık odamıza. Bencil herif. Senin keyfinden başka önemli ne var ki? Sevgin, saygın babaya, boş hepsi. Sımsıcak değil mi Günsel'in eti? Taş gibi. Avuçlarında, dudaklarında. Sonra hemen o boşalım öncesinde yüzünde sıcak soluğu ile içini çekerken. Biz Günsel'le bu hafta ekonomi politik. Şimdi Nermin de Rasim'le. Kalkıp bir lokantaya gideyim en iyisi. Sabah da bir şey yemedim. Babanın evini nasıl bulacağım? Bir kez gittik Günsel'le. Çıkarabilir miyim? Bu pis hava, hastalık, ekonomi politik. Rasim Nermin'i, emperyalizm. Ben gidiyorum oğlum Burak. Ne yaparsan yap. Öğleden sonra da yoktum. Çıktı, Sirkeci'ye indi, Konyalı'ya yürüdü. İştah mı bırakır insanda bu pis hava? Dalalım bakalım. Bir sürü herif, bir sürü karı. Eşekler gibi yesinler ancak. Bak şu çeneleri. Ha babam öğütür. Ağzını aygır gibi açan öküze bak. Takma dişleri komposto çanağına düşecek. Gözleri yarı süzgün, nasıl da boşaltıyor kaşığı. Hırt. Cak cuk cak cuk cak cuk hart. Yok olasıca deyyuslar. Atom bile az size. Lokma ağzında büyüyor. Garson hesabı. Elinde eczaneden aldığı kolonya paketiyle Sirkeci'de dolmuşa binerken saat 1'i geçiyordu. Şoför önce kapıyı çarptı diye söylendi gidenin ardından. Sonra havaya çattı. Silecekler temizleyemiyordu arabanın camını yayılan tozu. Sonra bozuk para vermeyen bir yolcuyla hırlaştı. Sonra ver yansın etmeye başladı yukarılara. Oturmuşlar bir sürü pezevenk. Memleketi düşünen nerede? Hepsi var mı yiyelim? Bezgin dinliyordu Kenan. Şimdi dön şu herife, başla anlatmaya. Doğrusun kardeşim de. Ancak bunun nedenini bilmek gerek. Öyle değil. Böyle bu iş. Bu sınıflı toplumda ekonomi, politik. Daha sözünü bitirmeden soluğu karakolda alırsın. Bir sürü de tanık. Ulan ne iştir bu be? Boş ver, takma kafanı. Uslandırmadı mı işçilerin attığı dayak? Bırak boşalsın hırbo şoför. Yurttaş da dinlesin. Bu da bir şeydir. Hiç konuşmasa daha mı iyi? Daha mı kötü? Sussun. Susa susa belki patlar bir gün. Bekle. Rasim doğru diyor. Düş kurma olanağı bile yok şu bizim ülkede. Rasim Nermin'le Aksaray'dan taksiye atlayıp da et yemezi biraz geçince hemen tanıdı aylarca önce daldıkları sağdaki sokağı. İndi arabadan, rüzgarlı bir toz bulutu içine düşmüştü. Güçlükle yürüsüne bakındı. Sokağa girdi, ağır ağır yürüdü. Arada durup bakıyordu bir gelen var mı diye. Yoktu. Bu pis havada kim kimi? Makaralı ipi sarkık, tahta kapıda işte. Bir çekingenlik, ürkeklik basmıştı sanki. Bir daha bakındı yöresine. Bomboş be. Korkuyor musun ulan? İçeride Günsel. Ne korkusu? Hiç boş bırakırlar mı böyle bir adamın evini? Hele böyle zamanda. Saptarlarmış bütün geleni, gideni, gizlice, sonra da gel. İpi çekip daldı içeri. Soluğunu boşalttı yavaşça. Genzine kadar çamur dolmuştu sanki. Günsel göründü merdiven başında. Handanları gördün mü? Yo. Şimdi çıktılar onlarda. Karşılaşmışsınızdır dedim. Merdivenleri çıkarken anlatıyordu. Handan tanıdığı bir doçenti getirmiş, iyice bakmışlar. Pek ivedi bir durum yokmuş ya, yatak boşalınca hastaneye yatıralım bir, demiş doçent. Karaciğer diyormuş. Kesin söylemek için incelemek gerekirmiş. Babanın odasının kapısında durdu Günsel, sevgiyle baktı. Sen iyisin değil mi? Dedi. Gözlerini yumup çocuksu bir öpücük gönderdi Kenan'a. Kalkmak isteyince işaret et bana. Her yanına toz sinmiş, çamur yağıyor. Ne biçim hava? Kenan'ın pardüsünü alıp sofada çiviye astı. Odaya girdiler. Pencere yanındaki duvara dayalı sedirde yatıyordu baba. Hatice Hanım ortalığı topluyordu. İki kişi daha vardı odada. Babaya yaklaştı Kenan. Başucundaki komodine kolonya paketini bıraktı. Baba da solgun yüzünde bir gülümsemeyle doğrulmuştu. Elini sıktı, sıcacıktı elleri. Dudakları kuru, çakmaklı, ışıl ışıldı gözleri. Saçları, sakalları uzamıştı biraz. Geçmiş olsun efendim, dedi Kenan. Başını salladı baba, yorgundu. Belli etmek istemediği bir dirençle, çabayla yapıyordu her şeyi. Umulmadık canlı bir sesle, sağ olun dedi. Sevindim sizi gördüğüme. Hatice Hanım'la el sıkıştılar. İki kişiyi de tanıştırdılar. Biri Şevket'ti. Belirli bir saygılıkla dokumacı Şevket ağabey diye tanıttı Günsel. Seyit diye yaşlı, esmer bir tütün işçisiydi öteki. Tek tük konuşuyorlardı ikisi de. Şevket hep önüne bakıyordu. Kimseyle ilgilenmiyor gibiydi. Daha çok babaydı konuşan. Hastalığını unutma ya da unutturma uğraşısında gibiydi. Ötekiler de saygılı bir dinleyişle yardımcı oluyorlardı bu çabaya. Hastalığım filan yok benim. Ara sıra ihtiyarlığımı başıma vurmak için Hatice yatırır beni böyle. Sürekli, durgun, hüzünlü bir gülümseme vardı Hatice Hanım'ın yüzünde. Karşılık vermiyor, pek konuşmuyordu da. Kenan tedirgindi. Günsel'le ilişkilerini, kendi durumunu biliyorlar mıydı? Hasan anlatmış mıydı? Belki de aralarında sözümüz edilmiştir uzun uzun. Günsel öyle rahattı ki, biraz sonra Kenan'a da geçti o rahatlık. Ne dersiniz dedi baba. Her yerde İsmet Paşa'nın yolunu kesiyorlar. Nereye varacak bu iş? Halk Partililere de ateş açtılar. Yeniden Kayseri'ye gidecekti. Dün vazgeçti diye yazdı gazeteler. Kenan'a sormuştu. Hep böyle yapar. Birine sorar, sonra sözü istediği konuya getirir, başlar istediği biçimde irdelemeye. Niye hep bana sorar bu adam? Bir tür sınav. Belki de bu konunun üstüne geldik. Sıkılmış gibiydi Kenan. Yavaşça. Bilmem dedi. Danışıklı dövüşürler diyorduk. Şöyle bir durdu. Şevket başını kaldırıp öylece bakmaya başladı. Kenan tamamladı. Kızıştılar gibi. Şevket aynı donuklulukla başını önüne eğdi. Ne düşünür bu adam? Tütüncü Seyit başını sallıyordu. Baba sırtındaki yastığa bel verir gibi doğruldu usulca. Hatice Hanım kalkıp yaklaştı. Hastaya yardımcı olurken, çok yoruyorsun kendini dedi. Öylesine yumuşak, sıcak bir söyleyişti ki duyulmamıştı sanki. Baba da oralı olmamıştı. Gözlerindeki ışıltı artmıştı. Daha da kızışacağı benzer dedi. Çok görülen şeydir tarihte. Egemen sınıflar, içindeki sürtüşmeler, hırlaşmalar, sınıf kavgası gibi sertleşir bazı. Yanıltır. Bu biraz daha çelişkili. Kenan, Rasim'in verdiği haberi düşünmeye başladı. Söylesem mi? Patladın mı? Biraz geçsin bakalım. Babaya söylemek doğal da bunların yanında. Daha çok gizliymiş. Hükümetin gizlini mi saklayacaksın? Bugün bir haber verdi birisi. Doğruysa Menderes Moskova'ya gidiyormuş. Bütün başlar Kenan'a çevrildi birden. Bir sessizlik oldu. Soru dolu bir sessizlik. Karışık bir heriftir dedi Kenan. Ankara'ya gider gelir, Günsel de bilir. Günsel'e döndü. Rasim dedi yavaşça. O söyledi. Sustu. Baba önemsediğini belli eder biçimde bakıp duruyordu Kenan'a. Başka sözü kalmamıştı Kenan'a. Haber üstüne düşüncelerini söylemek de yersizdi. Babadan bekliyordu. Ötekiler de babaya dönmüşlerdi. Acı bir gülümseme belirdi babanın yüzünde. Alaylı, desene yine başımız dertte dedi. Ötekiler gülümsediler ya, anlamamışlardı. Yalnız Şevket gülmemiş, başını öne eğmişti aynı sertlikle. Yöntemleridir dedi baba. Sovyetlere yaklaşınca önce bize bir sataşırlar, iyice canını yakarlar bir sürü namuslu insanın. Hem bize hem kuzeydekilere gözdağıdır bu uslarınca. Hem de batıya verilen bir soy güvenlik. Yüzü açılmıştı sanki. Komünist tutuklamalarından söz ediyordu geçen de gazeteler. Pek bir şey çıkmamıştı. Doğruysa bir gürültü koparmaları yakındır. Hatice Hanım tamamlar gibi ekledi birden. Kışkırtmalar da yaparlar şimdi. Yine bir sessizlik çöktü. Suçluluk duymaya başladı Kenan. Söylemeseydim keşke. Kara habercilik ettik. Baba anlamış gibi yine de bir aşamadır dedi. Kuşkulu bir aradan sonra yavaşça ekledi. Becerebilirlerse. Biraz durdu. Belki de asıl şantaj politikasına şimdi başlıyorlar dedi. Bu deyimi yıllardır Batı diplomasisi Fatin Rüştü için fısıldayıp duruyordu. Batı basınında çok geçti. Amerika'ya kapalı şantajdan açık şantaja demek. Güç biraz. Pahalı ödetirler. Hani eceli gelen köpek cami duvarına derler. Bunlar daha da kötüsünü seçtiler. Kilise duvarına. Halk Partisi'nin durumu ne olur? İlk kez söze karışmıştı Günsel. Yine bir sessizlik oldu. Baba dalgın kaldı bir süre. Bir şey anımsamıştı. Kendi kendine söylenir gibiydi. Fatin Rüştü. Geçen ay mıydı ne? Mecliste İsmet Paşa'ya hükümetin dış politikasını onaylamakla gösterdiği iyi niyet için teşekkür etti. Takılmıştım o zaman zorlunun bu inceliğine. Tam bu hırlaşmalar sırasında. Ortak bir şeyler mi kotarıyorlar? Çabucak geri aldı. Sanmam. Paşa daha Hinoğlu Hindir. Bundan iyisi mi olur Amerikalılara yaranmak için? Bunları yıkmaya kullanır belki de. Başını salladı Şevket. İyisine gitmişti babanın sözleri. Ağzını açıp da bir şey diyor mu AK Partisi? Hani? Amerikan yarbayı üstlerine sürdü kasıtlı. Bizim 10 eri yaraladı. Biri de öldü fukaranın. $1,200 ceza vermişler yarbaya kendi mahkemelerinde. Askeri çiğniyorlar, ses çıkarmıyor paşa. Çıkarır mı? Biraz durdu, sonra kızgınlığı daha da artmış gibi ekledi. Hasan da İsmet Paşa'yı tutalım diyormuş. Sustu, önüne eğdi başını. Günsel, tedirgin bir gülümsemeyle bir şeyler diyecek gibi baktı, o da sustu. Tartışmaya girmek istemiyordu belli ki. Karışmamak için kendini güç tuttu Kenan. Ağabeyinin bu yoldaki düşüncelerini Günsel anlatmıştı. Tartışmış, doğru bulmuşlardı. İsmet Paşa'yı tutmak demek değildi. Gel de bu herifin takır tukur kafasına sok. Ne güç iştir be. Şu yüzündeki çıbana bak. Baba niye savunmaz Hasan'ı? Önemsemiyor belki de bu adamı. İşçi önemsenmez mi? Günsel de aşırı saygılı. Kalksak mı? Günsel'e baktı, dalmış gibiydi o. Göz göze gelemediler. Pek de erken. Dokumacıymış. Niye böyle ters bakıyor? Yalnız bana değil, herkese, her şeye. Bakmıyor bile, başı önde. İçinden pazarlıklı, karnından konuşuyor herif. Lastik işçisi Laz Mustafa bu. Öldüreceklerdi beni. Bu da öldürür. Başka kafayla öldürür bu da. Halk Partisi'ni tuttun der, sattın bizi. Hasan'a bile dedikten sonra Çabucak da yargıya varırsın. Süleyman dayı için neler düşünmüştü, ne çıktı? Artık bıraksan ya şu bilgiçliği. Gülmüyor, konuşmuyorsa kötü mü olur insanlar? Kötülükten mi bu? Ya neden? Ben bu kafayla, bu tütüncü tatlı adama benziyor, güler yüzlü. Hatice Hanım kalkıp yarı örtük perdeyi çekti, dışarı baktı. Çamur yağmuru iyice karartmıştı her yanı. Baba da yeni ayılmıştı sanki. Bu ne biçim hava? Sormayın dedi Kenan, sabahtan beri. Sustu. Hatice Hanım aldı hemen. Bunca yıllık İstanbulluyuz, ne gördüm ne duydum böylesini. Garip bir hava. Fransızlar Büyük Sahra'da atom denemesi yaptılardı. Şubat'taydı sanırım. Onun döküntüleri belki de. Öyle geldi bana. Hepsi Kenan'a baktılar. Olabilir dedi baba. Niye olmasın? Atmosferde dolaştı bir süre. Yazsanıza bunu. Radyoaktif belki de. Kenan duraladı. Yazayım mı? Yazın ya dedi baba. Dedi baba. Uyarı olur. O denemelerle ilgili yayınlar var bende. Vereyim isterseniz. Belge diye kullanırsınız. Fransızca biliyorsunuz. Şaşırmıştı Kenan. Sağ olun da dedi. Bilmem. Düşünemedim birden. Sonra yayınlarlar mı? Nerede çıkar? Baba durgun baktı bir süre. Baba Ali'desiniz dedi. Ararsınız bir yolunu. Kolay değil belki de, yararlı olur çıkarsa. Kenan kıstırılmış gibi bakındı. Buluşunun babaca doğrulanmasından mutluydu. Şu öneriyi de yapmasaydı ya. Günsel'e baktı. Öneriden yana görünüyor o da. Böyle bir öneri yapabilecek kişi olmak da övünülecek şey aslında. Olur dedi. Bir bakayım da. Baba acı bir alayla üsteledi. Aydınlarımızın namusunu kurtarırsınız hiç olmazsa. Kenan ne diyeceğini bilemedi. Anlayamamıştı pek. Ötekiler de açıklama bekliyor gibiydiler. Baba yavaşça dikeldi. Büyük Sahra'daki Fransız denemesinde Afrika ülkeleri tepkiler gösterdi dedi. Biliyorsunuz. Dünya ayağa kalkıyor radyoaktiviteye karşı. Her ülkede sert tepkiler geliyor aydınlardan. Sürekli uyarıyorlar yığınları. Herkesi, bakıp gördüğü her şeyi suçluyor gibiydi. Tek satır çıktı mı bizde? Bırakın yazar, edebiyatçı, sanatçı takımını. Teknik bir şey bu. Koca fen fakülteleri var. Tıp fakülteleri, teknik üniversiteler. Doçenti, profesörü, asistanı, hacısı, hocası. Bunlar bilmiyorlar mı atomun bu ülkeye ne yapacağını? Hem de ülkece, milletçe topun ağzında olduğumuzu, kökümüzün kuruyacağını, yeryüzünden silinip atılacağımızı. Niye ses çıkarmazlar? Amerikalılar şimdi de Nike füzelerini yerleştiriyorlar ülkeye. Atom var ülkede. Atom yığınağı var. Şakası yok. İlk patırtıda yok olacağız. Hani nerede vatan, millet, Sakarya? Kırışık anında terler birikmeye başlamıştı. Cama baktı. Onların aklına gelmiyor mu dedi. Şu sizin düşündüğünüz. Gelmez olur mu? Radyo aktivitesini bile saptamışlardır belki. Niye susarlar? Gerçekten niye susar herkes? Kenan da şaşırmıştı soru karşısında. Niye susarlar? Yasak da onun için. Niye yasak? Nasıl yasak? Kim yasak etti? Susarlar dedi baba. Çünkü bir tek özelliği vardır bizim aydınımızın. Ortak yanı tümünün korkar. Kenan ne diyeceğini bilmeden bakıyordu. Yine suçlandık. Ben de bunlardan mıyım? Benim de ortak yanım. Değil misin? Çok mu yüreklisin? İşçilerimiz çok mu yürekli? Korkudan öte bir şey bu. Bağımlıdır kafası. Öylesine alışmıştır ki bağımlılığa. Doğaldır onun için. Korkusu da doğaldır. Nedenini kendisi de bilmez çoğu kez. İçine işlemiştir. İçgüdüsü gibi. Devlet korkusu deyin, eski bir deyimle hikmeti hükümet korkusu deyin, karanlıkta korkan bir çocuk gibi olmayacak türküler tutturur hep. Hastalığını unutmuş gibiydi. Biraz daha dikeldi canlılıkla. Hatice Hanım tedirgindi. Sözünü kesmiyordu da dudaklarında aynı alaycı gülümsemeyle yine aldı. Geçenlerde 51'de tutuklanmış birkaç genç gelmişlerdi, anlattılar. Biri su koyvermiş işlerinde. komünistlerin 300'ü gibi yayınlar yapıyor şimdi. En yüksekteki polis başı demiş ki buna, biz seni biliyoruz. Sen düşüncelerinden dönmüş değilsin, korkudan yapıyorsun. Asıl önemlisi de ne demiş biliyor musunuz? Bizde aydınlar böyledir, korkarlar. Karşı düşüncede gibi görünürler. Söz gelimi, Peyami Safa bal gibi komünisttir. Korkusundan tam karşıtı görünür. Gülümsemeye başladılar. Yalnız baba gülmüyordu. Evet dedi, ben de güldüm önce. Sonra da düşündüm uzun uzun. Söyleyene bakma, söyletene bak derler. Doğru yanı yok mu bu sözün? Yalnız polis avallığı ya da kuruntusu mu? Bir sessizlik oldu. Baba soğuk bir bakıştan sonra aldı yine. Ülkemizin dramı burada yatıyor bence. Bizim tefeci bezirgan finans, kapital toplumu, burjuvazinin özgür girişimi, ilerici, özgürlükçü aşamasını tatmadı. Batılı aydının geçmişinde burjuvazinin, batı burjuvasının ileri çağının büyükleri yatıyor. Bacon var, Descartes var, Montaigne, Rabelais, Diderot var o düşüncenin temelinde. Bizde kapitalizmin en gerici yanıyla tekelci biçimde finans kapitalizmi olarak geldi çöktü 7000 yıllık Babil artığı tefeci bezirgan toplumumuza. Kırım Harbi'nden bu yana örtülü ya da açıkça para babalarının elindedir kapılar. Kapayı verirler. Aydın işsizlik korkusunda, açlık korkusunda, can korkusunda. Öylesine büyümüş ki bu korku, nedeni, türü, nereden, nasıl çıktığı da unutulmuş da salt korku kalmış. Put olmuş bunlar. Beyinleri sınırlıyor. Kocaman bir karanlık, umutsuz. Hele devletçiliğimizden sonra. Batı kafasında önceden kazanılmış şeyler var. Kolay geri alamıyor burjuvazi. İmrendiğimi sanıyorsunuz onlara değil. O, özgürlük masalının batılı aydına nasıl ayak bağlı olduğunu biliyorum. En sıkı zamanda burjuvazinin yanına kayıverir. Özgürlükle kapitalizmi birbirinden ayıramaz bir türlü. Bu da onların dramı diyelim. Bizim kararlılığımız daha umut kırıcıdır yine de. Aydın için umut kırıcı hiç değilse. Korku dağları bekler diyor. Ne dağları? Bütün ülkeyi korku bekliyor. 3 tane karakol değil. Ya evlat. Kenan'a bakmıştı ya evlat diye. İşte senin durumun bu mu demek istedi acaba? Bir tedirginlik duydu Kenan. Savunmak zorunda kalmış gibi. Peki dedi. Sivil, asker aydınların ülkenin değişimindeki ağırlığı nedir? Korku diyorsanız, onların içinden çıkmadı mı en yüreklilerde? Yine bir sessizlik oldu. Baba böyle bir tepki bekliyormuş gibi baktı Kenan'a. Öylece durdu. Söyle söyle, başka diyeceğin kalmasın gibisini. Kenan susmuştu. Hastayı daha çok yormaktan, saygısızlık etmekten çekinir gibiydi. Hiç mi sormasaydım? Yeri mi tartışmanın? Niye değil? Gerçekten de ne yiğitler çıkardık değil mi? Aynı alaylı acılıkla başlamıştı baba. Namık Kemal'den alın. En parlağıdır o. Onunla başlatılır hep özgürlük uğruna yiğitlik. Son güne kadar gelin, yarayı kökünden temizleyecek düşünce gösterin bana. Düşünce, eylem, ne varsa düzenin egemen güçlerinin açık, örtülü izniyle, onayı ile, en azından göz yumması ile çıkmıştır ortaya. Ufak tefek düzeltmelerle düzen sürdürülmüştür. Burada biter bizim yiğitliğimiz. Düzeni kökünden değiştirmek bilincine varanlara da kan kusturulmuştur. Biliyor musunuz, daha Osmanlı'da basına uygulanan ilk sansürün yasakları arasındadır sosyalist grev sözcükleri. Aydın kalabalığımız herkesten çok kızgındır bu bilince varanlara. Çıkmaya görsün böyle biri, İlk onlar saldırır. Urun, koman, yaşatman, tiz boğun. Tam Osmanlı işi. Dudak biker hiç değilse. Doğruluğuna inanmadıklarından mı? Değil. Yasaklanmış doğrulardır da onun için. Korkularından. Aşağılık kompleksi bir tür. Eskilerde canına kıyan materyalist Beşir Fuat'tan beri vebalı gibi yanından kaçılmıştır. Hep en doğruyu, en ileriyi görenlerin, savunanların. Aslında bitmeyen bir faşizm var ülkede. Nasıl tanımlıyoruz faşizmi? Finans, kapitalin en geri, en şöven öğelerinin açık terörist diktatörlüğü. Sürüp gider kendine özgü bir faşizm bizim toplum yapımızda. Bazı açık, bazı örtülü biçimde. Ülkede bu korku duvarını önce aydının aşması gerek. Alın size bir kısır döngü. Aydın, halka, yığına dayansa kalmayacak korkusu. Güçlü bulacak kendini. Orada da yolunu kesen bir başka mutsuzluk var. Çok eskilerden, ta tarihten gelen. 13. yüzyıldan sonra halkından kopmuş Türk aydını. İşin acı yanı, ileri aydın da kopuk bugün halktan. Yalnız devlet yasakları, düzenin baskısı ayırmıyor bizi halkımızdan. Yapımızla da ayrıyız. Duygularımızla, düşüncelerimizle, inançlarımızla, belki en önemlisi de dilimizle ayrıyız. 700 yıldır ayrıyız. Ülkücü, eylemci, halkçı, aydının en yüce örneğini vermiş Türk halkı. Türkmen kocasını, Yunus Emre'yi çıkarmış. En soyut kavramları, düşünceyi nasıl iletmiş halka? Ne inançtır, ne güvençtir o. Halkın diline, anlama, kavrama yeteneğini. Bugün, yüzyıllarca yıl sonra, onun bıraktığı, başlattığı yerden yola çıkacağız yeniden. Arada tükenip giden yüzlerce yılı düşünün. Yitirilen yüzyılların eksiksiz algılanmasını sağlama çabası daymış gibi durdu. Odadakilere baktı bir süre. Duyduklarını iletebildiğine kuşkusu vardı da bir tepki bekliyordu sanki. Bir tür sınavdı bu. Sorana da, dinleyene de. Seyit güvenli bir gülümsemeyle babaya doğru uzanır gibi oldu. 32'de Ankara cezaevinde iktisadi siyasi öğretirdi bize Reşat. Ekonomi politik. O zaman öyle derdik. Bir türlü dilimiz dönmez. Yok müessesat-ı fevkaniye, müessesat-ı tahtaniye. Bir gün dedim ki abi Reşat, yok mudur bunun bizim anlayacağımız bir Türkçesi? Düşündü, aradı, yüzünü şöyle yaptı, olmaz dedi. Yok, altyapı, üst yapı derler bugün. Demek varmış. Ne güzeldir, hepimiz anlarız, kolaycık. Onaylatmak istiyor gibi odadakilerin yüzlerine bakıyordu gülerek. Anlattıkları babanın da iyisine gitmiş belli ki. O da odadakilere baktı acı bir gülümsemeyle. Buyurun dedi. Öyle bir balçık sıvanmış ki devrimci bile küçücük bir adımı çeyrek yüzyılda atıyor ancak. Osmanlı saray kurmuş. Arapçalı, Farsçalı, ayrıcalıklı, ilkel toplumsal yaşantı ile İslamlığı uyuşturan yığınlardan, Asya'dan kopup gelen Türk halk yığınlarından kısa bir sürede kopmuş Osmanlı. Dirlik düzeni bulmaya başlayınca tefeci, bezirgen toplumun Osmanlı aydını öylesine yabancılaşmış ki bu yığına düşman bellemiş yüzyıllar boyu. Sömürmüşler, kırmışlar bu yığını. Sürekli baş kaldırmış o da. Ezmişler, ezilmemiş. Kesmişler, tükenmemiş. Ayrı bir dünyada yürütmüş yaşantısını. Küskün, kapalı. Yunus'un yolunu sürdürmüş. Kaygısız, pir sultan, adı sana unutulmuş yüzlercesi. Ahilik, fütüvvet örgütlerini, babayi ayaklanmalarını, Alevi, Sünni kışkırtmalarını biraz inceleyin. Çalışan, savaşan, direnen, yine de sürekli sömürülen, kırdırılan bu halktır. Türk halkıdır. Aydın nerede? Osmanlı sarayında, yöresinde, bir gereksinmenin zorunlu kıldığı mimarlık yapılarını çıkarın, bilim, düşünce, sanat, edebiyat, dil olarak yararlı ne kalmıştır bu 6-7 yüzyıllık Osmanlı aydınında? Bugün Baki, Nef'i, Nail'i mi yakındır bize? Yunus, Pir Sultan, Karacaoğlan mı? Hangisinde bütünleşiriz halkımızla? Birincileri bugün aydınımız da anlamıyor. En ateşli savunucuları bile nereye koyacaklarını bilemiyorlar bunları. Ölmüş. Halkla yaşamamış ki. Hangisinden güç alırız? Bir düz yazımız yoksa Osmanlı'dan yoktur. Aşık Paşazade, Mercimek Ahmet, Osmanlı'nın başlarındadır ancak. Sonra çürümüşüz Osmanlı'ya battıkça. Osmanlı'da sınıf yok ha. Hele dirlik düzenini yıkan kesim düzeninde. Söyleyenler inanıyor mu buna? Kapış kapış bir sömürü, yağma, zulüm düzeninde, bırakın tarihsel ekonomik incelemeleri, sınıf olmasa halka böylesine duyar çekilir gibi bir yabancılaşma olur mu? Bunların birçoğunu bir zamanlar okut kitapları da yazardı Cumhuriyet'in ilk yıllarında. Osmanlı'ya karşıydı Ankara'ya yerleşmiş Mustafa Kemalciler. Ulusçuluk adına söyledikleri buna benzer şeylerdi. Peki onlar ne yaptılar? Kaldırabildiler mi bu yabancılaşmayı? Daha da arttırdılar. 11. kaset, 1. yüzün sonu. Lütfen 2. yüze geçiniz.